Ayrım 40.
Ölüyor dedi Habeni. Çoğu ölecek. Buna izin veremem. Hui'yi hemen gemiye ilaç sandığımı almaya gönderdim. Hui döndüğünde neredeyse iş işten geçmek üzereydi. Tay son demlerini yaşıyordu. Güçlükle soluyor, tüm gücü ellerimin altında uçup gidiyordu. Boynuyla göğsünün birleştiği yeri hafifçe keserek beyaz boruyu ortaya çıkardım. Sonra neşterimi batırıp borunun sert kabuğunu deldim. Açtığım delikten içeri hava dolarken tayın ciğerleriyle göğsünün kabardığını hissettim. Sonra rahat rahat solumaya başladı. Ancak boğazındaki deliğin yine kan ve cerahatle kapanmakta olduğunu görüyordum. Hemen en yakın arabanın gövdesinden bir parça bambu kestim. İçi boş bir parçadan tüp yapıp hayvanın boğazından açtığım delikten içeriye soktum. Bambu tüp yarayı açık tutuyor, tay da onun içinden rahatça soluk alıp veriyordu. Hui gel de sana onları nasıl kurtaracağımızı öğreteyim diye bağırdım. Akşam karanlık basmadan arabacı ve seyislerden 100 tanesine bu kaba ama etkili ameliyatın nasıl yapılacağını öğretmiştim. Ve kandillerin titrek ışığında sabaha kadar öylece çalıştık durduk. Atlardan bir kısmı sarı boğan adını verdiğim bu salgından fazla bir zarar görmemişlerdi. Burunlarından çıkan sıvı gunu sürülerinde gördüğüm kadardı. Ve bunlardan çoğu ayakta kalmayı başarıp hastalığı birkaç günde atlattılar. Krallık sürülerinde 13 bin at vardı ve hepsini kurtarmamız olanaksızdı. Zaten hayvanların bazıları da ameliyatımız başarılı geçmişse de daha sonra açtığımız yaraların kötüleşmesi yüzünden ölmüşlerdi. Ayrıca atların çoğu seferlerdeydi ve onlara yardım etmem olanaksızdı. Prens Memnon her 3 hayvandan bir ikisini kaybetmişti ve arabalarından vazgeçip Kebui nehirlerine yayan dönmek zorunda kalmıştı. Sonunda 7000 at kaybettik. Kalanlar da o kadar güçsüz düşmüşlerdi ki bir araba çekecek duruma gelmeleri için aylar geçmesi gerekirdi. Sabırlının tayı hastalığı atlatıp kalbimde anasının yerini aldı. Onu arabama koştuğumda o kadar güçlü ve güvenilirdi ki kendisine Kaya adını takmıştım. Hanımım bu hastalık Mısır'a çabucak dönüş umutlarımızı nasıl etkiledi diye sordu. Birkaç yıl erteledi. En iyisi eğitilmiş atlarımızın çoğunu kaybettik. Atları yeniden yetiştirmek ve arabaları çekecek olanları eğitmek zorundayız derdik. Ertesi yıl gunu sürülerinin geçmesini korkuyla bekledim ama geldiklerinde Habani haklı çıktı. Sadece birkaç hayvanımız sarı boğana tutuldu ve onlar da birkaç hafta sonra yine çalışacak kadar güçlerine kavuştular. Artık başlıca işim Firavun'un dağlardaki mezarını yapmaktı. Zamanın büyük bir kısmını o vahşi yerde geçirdikçe dağları sevmeye başlamıştım. Güzel bir kadın gibi dağların da nasıl davranacakları hiç belli olmazdı. Kimi zaman şimşeklerle aydınlanan bulutlar arasında saklanırlar, kimi zaman güzel ve ayartıcı olurlar, insanın tüm sırlarını keşfe ve tüm tehlikeli zevklerini tatmaya çağırırlardı. Elimde 8000 köle, pek çok usta ve sanatçı olmasına karşın mezar inşaatı çok ağır ilerliyordu. Hanımımın yapılmasına ısrar ettiği görkemli mozoleyi tamamlamanın ve 2 krallığın efendisine uygun bir şekilde döşemenin yıllarca süreceğini biliyordu. Aslında at sürülerini yitirmek ve bir gün karşılaşınca Hiksos askerleriyle baş edebilmeleri için Şillük piyade alaylarını eğitmek zaten uzun zaman alacağından herhangi bir acelemiz yoktu. Ben dağlarda mezarla uğraşmadığım zamanlar Kebui'de kalıyor ve oradaki çeşitli görevlerim ve zevklerimle meşgul oluyordum. Bunlar 2 prensesimi eğitmekten Lord Tanus ve prensesle yeni askeri taktikler geliştirmeye kadar bir dizi işti. Artık Memnun bir gün bütün araba tümenlerine komuta edeceği anlaşılmışsa da Tanus hala atlara olan güvensizliğini kaybetmiş değildi. O iliklerine kadar bir denizci ve bir piyadeydi ve yaklaştıkça Şilluk alaylarının kullanıma giderek daha tutucu ve gelenekçi oluyordu. Prens ise yakışıklı ve yaratıcı bir savaş arabacısı olmuştu. Her gün düzinelerce fikirle yanıma koşardı. Bunlardan bazıları hayal, bazıları ise çok zekice olurdu. Ama olanaksız gibi görünenler bile denerdi. Kraliçe Losteris oğlu 16 yaşına gelince onu 10 binin en iyisi rütbesine yükseltti. Tanus artık benimle arabaya fazla binmediği için Memnon baş sürücü olmuştum. Aramızda neredeyse sezgisel denecek bir ilişki başlamış ve atlarımız kaya ile zincire kadar uzanmıştı. Yürüyüşlerde Memnon arabayı sürer, ben de hemen arkasında dururdum. Ancak bu hareket başlayınca hemen dizginleri bana verir ve kendisi kenardaki yayda mızrağına uzanırdı. Memnun gelişip güçlenince Kebuy'deki yaşamımızın bir parçası olan oyunlar ve askeri yarışlarda ödül kazanmaya başlamıştı. Önce kaya ile zincirin tüm hünerlerini gösterebildikleri düz yarışlarda başarılı olduk. Daha sonra da ok ve mızrak atma yarışlarını kazanmaya başladık. Çok geçmeden de Kraliçe Lostris'ten şampiyonluk kurdelesini almak için yenilmesi gereken takım olarak ün kazandık. Bir süre sonra da prensin benim yardımıma gerek duymadan kendine göstereceği başka karşılaşmalar da başladı. Prens göğsündeki cesaret altını ve saçlarındaki şampiyonluk kurdelesiyle ne zaman genç kızların yanından geçse kızlar kıkır kıkır gülüp yan gözle ona bakarlardı. Bir keresinde acele bir haber vermek için çadırına girdiğimde prensimi bir kızın üstünde buldum. Gözü altındaki genç bedenden ve güzel yüzden başka bir şey görmüyordu. Sessizce geri çekilirken masumluk çağının geçmiş olmasına biraz da üzülmüştüm. Bütün bu zevkler içinde benim için hiçbiri hanımımla geçirdiğim saatler kadar değerli olamazdı. 33 yaşındaki Losteris güzelliğinin yazını yaşıyordu. Gerçekten bir kraliçe, eşsiz bir kadın olmuştu artık. Tüm halkı kendisini severdi ama içlerinde benim kadar seveni yoktu. Thanos bile ona bağlılıkta beni aşamazdı. Kraliçenin bana hala ihtiyacı olması, hala fikrimi danışması en büyük gurur kaynağımdı. Mutlu ve rahat olmam gerekirdi ancak benim tabiatımda zaten var olan huzursuzluk başıma son zamanlarda dert olan seyahat aşkıyla daha da artmıştı. Firavun'un mezarındaki çalışmalarımdan ne kadar başımı kaldırırsam dağlar beni çağırıyordu. Çoğunlukla yalnız ama zaman zaman da Hui ya da başka birisiyle o ıssız vadilere kısa yolculuklar yapmaya başlamıştım. Tepemizdeki kayalıklar arasında vahşi geyik sürülerini ilk gördüğümde Hui de yanımdaydı. Bunlar daha önce hiç görmediğimiz türdendi. Boyları Nil Vadisi'nden bildiğimiz yabani keçilerin en az iki katıydı ve öyle kıvrık büyük boynuzları vardı ki insan kendini bir canavarla karşı karşıya sanıyordu. Hui hayvanların haberini Kebui'de yatan gemilere ilettikten sonra bir ay geçmeden Lord Thanos omuzunda yayı yanında Prens Memnon'la Kral Mezarı Vadisi'ne çıka geldi. Prens de babası kadar ateşli av düşkünü olmak yolundaydı. Bana gelince ben böyle arkadaşlar yanında o büyüleyici yaylara çıkmaktan ancak zevk duyardım. İlk tepelere kadar çıkmaya niyet ederken kendimizi dağın zirvesinde bulmuştuk ve önümüzde insanın soluğunu kesecek bir görünüm uzanıyordu. Ufuk çizgisine örse benzeyen bir aslan rengi başka dağlar vardı. Bunların yanında bizim zirvesinde durduğumuz dağ cüce gibi kalıyordu. Bu dik vadiler ve yamaçlar boyunca Nil'de suları beyaz köpükler halinde bizimle yükseliyordu. Nehri her zaman izleyemiyor, kimi zaman üzerine çıkıp asık yüzlü dağın kenarındaki keçi yollarını kullanmak zorunda kalıyorduk. Dağ bizi iyice içine çektikten sonra tüm öfkemizle üzerimize çullandı. Bölüğümüzde 100 kişi ve eşyamızı taşımak için 10 at vardı. Bu dipsiz yerlerden birinin dibinde kamp kurmuştuk ve Memnon ile Thanos'un son avlarının ganimetlerini kayalar üstüne sermiştik. Bunlar tüm yolculuklarımız boyunca gördüğümüz en büyük iki yaban keçisi başıydı. Boynuzları o kadar ağırdı ki birini ancak iki köle kaldırabiliyordu. Birden yağmur başladı. Bizim Mısır Vadisi'nde 20 yılda bir yağmur yağar. Hiçbirimiz şimdi üzerimize dökülen bu yağmuru asla hayal bile edemezdik. Önce iki tarafımızda yükselen kayaların arasındaki daracık gökyüzü kalın kara bulutlarla örtüldü ve güneşli öğle saati birden akşam üzerine dönüştü. Yamaçlardan inen soğuk bir rüzgar bedenlerimizi ve ruhumuzu dondurmaya başladı. Korkuyla birbirimize sokulduk. Sonra bulutların karnından fışkıran yıldırımlar çevremizdeki kayaları parçalarken hava kükürt kokusuyla doldu. Yamaçtan yamaca çarparak artan gök gürültüsünün sesiyle ayaklarımızın altındaki toprak sarsılıyordu. Sonra da yağmur başladı. Yağmur damlalar halinde değil, Nil taşkın haldeyken şelalelerden biri altında duruyormuşuz gibi yağıyordu. Artık soluyacak hava kalmamıştı. Ağzımızı ve burnumuzu dolduran sudan boğulacak gibiydik. Yağmur öylesine bir perde gibiydi ki bir kol boyu uzakta duran birini güçlükle seçebiliyorduk. Sığınmak için girdiğimiz kayaların altında bile tüm duyularımıza saldırıyor, açıktan olan tenimizin kızgın bir eşek arısı sürüsü gibi sokuyordu. Hava soğuktu, böylesine bir soğuk görmemiştim ve üstümüzde ince keten şallarımızdan başka bir şey yoktu. Soğuk kol ve bacaklarımın gücünü emip götürüyor, dişlerimiz çatırdayarak titriyorduk. Yağmurun sesini bastıran ve yeni bir gürültü duydum. Sonra bu çıldırmış bir düşmana dönüşmüş olan suyun sesiydi. Bulunduğumuz daracık vadiye sudan bir duvar iniyordu. Su yamaçtan yamaca uzanıyor ve önündeki her şeyi süpürüyordu. Ben suya kapılmış tepe taklak bir halde sürükleniyordum. Kayalara çarptıkça içimden canımın çekildiğini hissediyordum. Buz gibi sular boğazımdan içeri doluyordu. Birden karanlığa gömüldüm ve öldüğüme inandım. Beni suların içinden çeken ellerim, sonra uzak ve karanlık bir yere çekildiğimi şöyle böyle hatırlıyorum. Prensimin sesini duydum. Gözlerimi açmadan önce burnum odun dumanı kokusu aldı ve vücudumun bir yanına alevlerin sıcaklığını duydum. Tata, uyan artık. Konuş benimle. Sens ısrarlıydı. Gözlerimi açtım. Memnun yüzü önümde dalgalandı, sonra gülümsedi. Omzu üzerinden uyandı Lord Tanus diye seslendi. Bir mağarada olduğumuzu ve dışarısının karanlığını fark ettim. Tanus ateşin öteki yanından gelip prensin yanına çömeldi. Nasılsın dostum? Kırığın çıkığın yok sanırım. Güçlükle oturup vücudumun her tarafını dikkatle yokladım. Başım çatlıyor, ağrımadık tek yanım yok. Üşüyorum ve açım. Yaşayacaksın öyleyse diyerek güldü Tanus. Hoş, biraz önce hiçbirimizin yaşayacağına iddiaya giremezdim ya. Daha kötü bir şey olmadan bu lanet dağlardan çıkmalıyız. Nehirlerin göklerden boşaldığı bir yere gelmek çılgınlıktır. Ya diğerleri diye sordum. Tanus başını salladı. Hepsi boğuldular. Suların içinden bir tek seni çekebildik. Ya atlar? Hepsi sulara kapıldı. Yiyecek hiçbir şey kalmadı. Yayım bile nehirde kayboldu. Sadece kılıcım ve sırtımdaki giysilerim var. Şafak'la birlikte mağaradan çıkıp vadiye inmeye başladık. Ta dipte bazı adamlarımızın ve atların cesetlerini sular çekildiği zaman takıldıkları kayalar arasında bulduk. Hemen kayıp malzemelerimizi aramaya giriştik. İçi suyla dolu olmasına karşın ilaç sandığımı bulduğuma çok sevinmiştim. İçindekileri bir kaya üstüne serip kuruturken sandığı sırtımda taşımak için meşin bir semer yaptım. Bu arada Memnon atlardan birinden kestiği et parçalarını yaktığı ateş üzerinde pişirmişti. Yiyebileceğimiz kadarını yedik. Sonra geri kalanını sakladık ve dönüş yoluna düştük. Dik kayalık yamaçları çıkıp uçurum gibi derin vadilere indikçe yolculuk bir karabasana dönüşmüştü. O gece isli bir ateşin karşısında titredik durduk. İkinci gün artık yolumuzu kaybettiğimizi ve amaçsızca oradan oraya sürüklendiğimizi anlamıştık. Bu korkunç dağların arasında öleceğimden emindim. Sonra nehrin sesini duyduk ve iki tepe arasından çıktığımızda yavru Nil aşağımızdaki derin yarlar arasında kıvrıla kıvrıla akmakta olduğunu gördük. Gördüğümüz bu kadarla da kalmadı. Nehir kıyılarında renkli çadırlar ve çadırların arasında dolaşan insanlar vardı. Uygar insanlar dedim. Çadırlar dokumuş, kumaştan yapılmış. Şunlar da atlar diye Memnon kampın öteki bağlı duran hayvanlarını gösterdi. Bakın diye Tanus işaret etti. Bir kılıç ya da mızrak ucunun parıltısıydı o. Maden de işliyorlar. Bu insanların kim olduklarını öğrenmeliyiz dedim. Bu kadar kötü şartları olan bir toprakta insanların nasıl yaşadıklarını merak etmiştim. Boğazımızı keserler diye hırladı Tanus. Bu dağlıların yaşadıkları topraklar kadar vahşi olmadıklarını nereden biliyorsun? Daha sonraları bu insanların Etiyopyalılar olduklarını öğrenecektik. Memnun, atlar şahane diye mırıldandı. Bizimkiler bu kadar uzun ve güçlü değil. Gidip şunlara yakından bakmalıyız. Prensimiz her şeyden önce at düşkünüydü. Oturduğumuz yerde bir süre daha tartıştıysak da sonunda merakımız galip geldi ve bu yabancıları daha yakından görmek için aşağı indik. Yaklaşınca bunların uzun boylu, iri yapılı, hatta biz Mısırlılardan daha sağlam olduklarını gördük. Saçları sık, kıvırcık ve karaydı. Erkekler sakallıydı. Bizse tıraş olurduk. Üzerlerinde pamuklu dokuma ve çok renkli elbiseler vardı. Bizler çıplak göğüslerle dolaşırdık ve eteklerimiz genellikle beyazdı. Bizim sandallarımıza karşılık onlar yumuşak deriden bot giyiyorlardı ve başlarına renkli bir kumaş sarmışlardı. Çadırlar arasında peçesiz kadınlar çalışıyordu ve hepsi de neşeliydi. Daha önce duymadığım bir dilde konuşup şarkı söylüyorlardı. Bir grup erkek bizim Bao'ya benzeyen bir oyun oynamaktaydı. Taşların nasıl oynanacağı hakkında iddiaya girip tartışıyorlardı. Bir ara iki oyuncu ayağa fırlayıp kıvrık hançerlerini bellerinden çektiler. Ancak o zaman tek başına oturan üçüncü bir adam ayağa kalkıp tembel bir leopar gibi gerindi. Ve oyuncuların yanına giderek kılıcıyla hançerleri yere attı. İki kavgacı hemen ayrılarak çekildiler. Adamın grubun reisi olduğu anlaşılıyordu. Uzun boylu ve bir dağ keçisi gibi çevikti. Başka bakımlardan da keçiye benziyordu. Sakalı uzun ve gür, yüz hatları kabaydı. Onun Tanus'un vurduğu tekeler kadar kötü koktuğundan emindim. Tanus birden kolumu çekiştirerek kulağıma "Şuna bak," diye fısıldadı. Reis hepsinden zengin giyimliydi. Üzerindeki elbise kızıl ve mavi çizgiliydi. Kulaklarına dolunay gibi parlayan taşlar vardı. Ancak Tanus'u neyin heyecanlandırdığını anlamamıştım. "Kılıca, kılıcına bak." Adamın kılıcını inceledim. Bizimkilerden uzun olan kılıcın kabzası altın işlemeliydi. Böylesine ince altın işçiliğini o güne kadar görmüş değildim. Kabzanın eli koruyan kısmı değerli taşlarla bezenmişti. Böyle bir kılıç iyi bir ustanın birkaç yılını almış olmalıydı. Ancak Tanus'un dikkatini çeken o değildi. Kılıcın kendisiydi. Reisin kolu kadar uzun olan kılıç ne sarı bronz ne de kızıl bakır olmayan bir madenden yapılmıştı. Rengi nehirden tutulan canlı balıkların pulları gibi gümüşümsü maviydi ve değerini belirtmek istenmiş gibi içine altın karıştırılmıştı. "Bu ne madeni?" diye sordu Tanus. "Bilmiyorum." Reis çadırının önüne oturup kılıcı kucağına yatırdı ve penis şeklindeki volkanik bir kayayla keskin tarafını sevecen hareketlerle okşamaya başladı. Taş madene değdikçe kılıçtan titrek bir ses çıkıyordu. Bronz hiç böyle ses çıkarmazdı. Bu dinlenen bir aslanın mırıltısıydı. "Onu istiyorum," diye mırıldandı Tanus. "Ona sahip olana kadar bana rahat yok." Sesinde asla böylesine bir tona rastlamadığım için şaşkın şaşkın yüzüne baktım. Ama kararlı olduğunu gördüm. "Burada daha çok kalamayız," dedim. "Bizi bulurlar. Kolunu tuttuysam da bana direndi. Gözlerini kılıçtan ayırmıyordu. Gidip atlarına bakalım," dedim. Sonunda onu oradan çekmeme ses çıkarmadı. Öteki elimle Memnon'u tuttum. Kampın açığından geçerek atlara yaklaştık. Atları yakından görünce Tanus'un mavi kılıca vurduğu gibi ben de bu hayvanlara vuruldum. Bunlar bizim Hiksos atlarımızdan farklı bir türdü. Daha uzun boylu, daha zariftiler. Başları soylu, burun delikleri daha açıktı. Gözleri kafa taslarında daha ileride ve bizimkilerden daha fırlaktı. Bunlar zekayla parıldayan iri ve yumuşak gözlerdi. Yanımdaki Memnun, "Güzel hayvanlar," diye mırıldandı. "Bak başlarını nasıl dik tutup boyunlarını geriyorlar." Tanus kılıcı biz de onunkinden farksız bir tutkuyla atları istiyorduk. "Kısraklarımıza böyle bir aygır için sonsuz yaşamımdan bile vazgeçebilirim," dedim. Beni dinleyen herhangi bir tanrıya. Yabancı seyislerden biri bizden yana bakıp yanındakilere bir şey söyledi ve bize doğru yürüdü. Bu kez ısrar etmeme gerek kalmadan hemen bizi gizleyen kayanın altına çömelerek oradan uzaklaştık. Nehrin aşağısında kayalar arasında güvenli yer bulur bulmaz herkesin konuştuğu ve kimsenin kimseyi dinlemediği o tartışmalardan biri başladı. "Gidip bin de ben altın önereceğim," dedi Tanus. "O kılıca sahip olmalıyım. Seni öldürür. Onu sanki ilk erkek evladıymış gibi nasıl okşadığını görmedin mi?" "Atlar," dedi Memnon. "Böylesine güzelliği hayal bile edemezdim. Horus o atlara arabasını çektirir herhalde." "O iki adamın birbirlerine nasıl saldırdıklarını görmedin mi?" dedim. Vahşi kana susamış insanlar bunlar. Ağzınızı açıp tek kelime söyleyemeden parçalarlar sizi. Ayrıca onlara karşılık olarak ne önerebiliriz? Bizim yoksul dilenciler olduğumuzu göreceklerdir. Bu gece atlarından üçünü çalıp ovaya dönebiliriz dedi Memnon. Fikir çekici olmakla birlikte sen adi bir hırsız değil Mısır veliahtsın dedim. Yüzüme bakıp sırıttı. O atlardan biri için Teb'in en aşağılık soyguncuları gibi adam öldürmeye hazırım. Böylesine tartışırken birden kamp tarafından nehre doğru gelenler olduğunu fark edip daha emin bir yere saklandık. Sesler yaklaşıyordu. Bir grup kadın hemen altımızda suyun yanında durdular. Bir kızla daha yaşlı üç kadın vardı. Kadınlar koyu renk elbiseler giymişler, başlarını siyah kumaşla sarmışlardı. Onların hizmetçi ya da dadı olduklarını sandım. Kıza çok saygı gösterdikleri için gardiyan olacakları aklıma bile gelmemişti. Kız uzun boylu ve inceydi. Yürüdüğü zaman Nil esintisinde papürüs kamışı gibi salınıyordu. Üzerinde dizlerine kadar gelen sarı ve gök mavisi renkli yünlü kumaştan bir elbise vardı. Ayaklarındaki yumuşak deriden kısa çizmelerin açıkta bıraktığı dizlerinin dümdüz olduğunu görebiliyordum. Kadınlar saklandığımız yerin altında durdular. Biri kızı soymaya başladı. Diğer ikisi başlarında taşıdıkları testilere Nil'den su doldurdular. Nehir hala kabarıktı. O buz gibi akıntıya kimse giremezdi. Kızı su taşıyarak yıkayacakları anlaşılıyordu. Kadınlardan biri kızın elbisesini çıkarınca kız çırılçıplak kaldı. Memnun soluğunun tutulduğunu duydum. Dönüp bakınca at çalmayı falan tümden unuttuğunu gördüm. Kadınlardan ikisi başından aşağı su dökerlerken üçüncüsü de katlanmış bir bezle kızı temizliyordu. Kız ellerini başının üzerine kaldırmış vücudunun her yanının ıslatılmasına izin vermekteydi. Soğuk su deyince gülüyor, düzgün ve yuvarlak memeleri üzerinde mücevherler gibi duran meme başları dikleşiyordu. Kızın saçları sımsıkı buklelerden kapkara bir taç gibiydi. Teni akasya ağacının yağlanıp cilalandığında aldığı o renk ve parlaklığa sahipti. Yüz hatları narin, burnu dar ve düzdü. Dudakları yumuşak ve dolgun ama kalın değildi. Çıkık elmacık kemikleri üzerindeki çekik gözleri iri ve koyu renkliydi. Kirpikleri birbirine karışacak kadar gürdü. Güzel bir kızdı. Ondan güzel ancak bir tek kız tanımıştım. Kız birden yanındakilere bir şey söyledi. Kadınlar yana çekildiler. O da uzun bacakları üzerinde sekerek bize doğru yürüdü. Ancak saklandığımız yere varmadan kadınların kendisini göremeyecekleri ama bizim çok iyi görebildiğimiz büyükçe bir kayanın arkasına girdi. Çevresine bakındıysa da bizi göremedi. Soğuk su onu etkilemiş olmalı ki hemen çömelerek kendi suyuyla altındaki kayayı ıslattı. Memnun inledi. Bu istemeden çıkarılmış artık dayanılamayacak kadar yoğun bir özlemin sesiydi. Kız korkuyla doğrularak Memnon'a baktı. Memnon bizden biraz uzakta durduğu için bizi göremiyordu. İki genç birbirlerine baktılar. Kız titriyordu.